Ayrım 12. Bay Bergère Paris'te. Anatole France, sayfa 141. 25. Milliyetçiler Paris'te zafer kazanmışlar. Joseph Lacris, Grand Ecurie Mahallesi Belediye Meclis Üyesi seçilmişti. Bay de Bonmont'un çevresi gittikçe genişliyor, renkli hale geliyordu. Yeni partinin ileri gelenleri, Büyük Baron'un dul eşinin evinde toplanıyorlardı. Aziz Antoine Mahallesi'nin ihtiyar hahamına göre, Kutsal Yahudi halkının düşmanları, tatlı Elizabeth'in evinde toplanarak İsrail Tanrısı'nın buyruklarını yerine getiriyordu. Mardoha'yın amca kızını Assuresun yatağına iten el, Yahudi düşmanı şefleri ve zıpırcık prensleri bir Yahudi kadının çevresinde topluyordu. Gerçi Baroness de atalarının düşünceleri bir değildi ama Iyavey'in ne düşündüğünü kim bilebilirdi? Alman saraylarındaki mitolojik süslemeleri bilen Fremont gibi sanatçılar, Baroness'in Viyanalı Erigon gibi gürbüz olmasını, milliyetçi bağ bozumunun alegorisi gibi görüyorlardı. Baroness'in davetleri neşeli geçer, güç gösterisi yapılırdı. En sıradan kahvaltı bile milli anlamlar taşırdı. O sabahta Baroness'in evinde kilise ve orduyu savunan birçok ünlü bir araya gelmişti. Güneybatı Kralcı Komiteleri 2. Başkanı Henry Leon, General Cartier de Chalmont'un oğlu Yüzbaşı Chalmont ve eşi, Paris'te seçimleri kazanan milliyetçileri kutlamaya gelmişlerdi. Chalmont'un eşi genç bir Amerikalı bayandı ve milliyetçi duygularını kuş sesine benzer sesiyle öyle ifade ediyordu ki kuşhane kuşlarının dahi seçim kampanyasına katıldığını sanırdınız. Sully Lisesi 5. sınıftan terk Bay Tonelli'ye de kahvaltı davetlileri arasındaydı. Lisede okurken Cumhurbaşkanı'na yapılan bir suikasti övmüş, akabinde disiplin cezasına çarptırılmış ve yüksek sosyeteye kabul edilmişti. Şimdi iyice durulmuştu. Arada sırada birkaç kelimeyle kendini ifade etmeye çalışıyordu. Zamanında komüne katılan güzel sanatlar müfettişi Fremont yaşlandıkça burjuva ve kapitalistlere yanaşıyor, Hristiyan sanatının baş eserlerini ellerinde tutan Yahudilerle sık sık görüşüyordu. Yeter ki ona değerli ve zarif bibloları günlerce nazik elleriyle elleme izni verin, bir eşeğin Fransa'ya diktatör olmasına bile razı olurdu. Boyalı, cilalı, parlak, her zaman yakışıklı ama biraz somurtkan Kon Davan da oradaydı. Yahudilerin egemen olduğu o şaşalı günleri, havalı para babalarına, Reisener mobilyaları ve Tiomir Tunç heykelleri sattığı günleri anımsıyordu. Baroness'in rahmetli eşi, barona 15 milyonluk sanat eseri ve antika eşya sattıktan sonra yaptığı spekülasyonlar başarısız olmuş, iflas etmişti. Eski güzel günleri arıyordu. Ekşi suratlı, daha doğrusu en yüzsüzlerinden bir asalaktı. Çünkü pek iyi biliyordu ki asalakların ancak böylesine tahammül edilebilirdi. Ayrıca davetler arasında Kral Henry'nin yeniden tahta geçmesi girişiminin öncülerinden Jacques de Cadet, Philippe Delion, Astolphe de Courtray, Joseph Lacris, Saint-Claude Milliyetçi Komitesi Başkanı Hugh Chanson de Aguès vardı. Çuval bezinden ceket, pantolon giymiş, altın rengi çiçek ve zambaklar işli bir kolçak takmış, gür saçların tepesini hiç çıkarmadığı şapkası durmadan çektiği zeytin çekirdeği tesbihiyle gümüş bacağı saymadan geçmeyelim. Gümüş bacak Montmartre'lı bir şarkıcıydı. Darbecilere katıldıktan sonra o da yüksek sosyete çevrildiğine kabul edilmişti. Bacaklar arasında bir tüfek sıkıştırmış, ayakta bir şeyler atıştırıyor, içkiyi susuz içiyordu. Dreyfus davası açılalı beri Fransız sosyetesi bayağı değişim göstermişti. Genç Baron Ernest böyle bir davette evin efendisinin oturduğu yere annesinin karşısına oturmuştu. Konuşmalar geldi politikaya dayandı. Jacques de Cadet, Philippe Delion'a hatalısınız dedi. İşi Papa François gibi halletmek gerekir. Ne olacağı belli olmaz. Fuardan sonra belki herkese açık toplantılar yapmaya başladıktan sonra Astolphe de Courtray mutlaka yapmamız gereken bir şey var dedi. 20 ay sonra yapılacak seçimlerde başarı kazanabilmek için şimdiden hazırlanmak gerekir. Ben günü gelince hazır olacağım. Boks dersleri alıyor, sopa atmayı öğreniyorum. Philippe Delion sordu. Hocanız kim? Hocam Godibert. Fransız boksunu geliştiren adam. Enfes ve kendine özgü bir tekme stili var. İdman yapmanın önemini kavramış birinci sınıf bir hoca. Jacques de Cadet, en önemli şey idmandır dedi. Astolphe de Courtray, elbette diye karşılık verdi. Godibear'in idman usulleri şahane. Yaptırdığı her hareket deneye dayanıyor. Masaj, çoğu besleyici gıdalar olan bir perist. Söz şu, vücutta yağ yok, adale var. 6 ayda öyle yumruk atmayı öğreniyorsunuz ki düşman başına. Hele attığınız tekmeler. Bayan de Chalmo sordu. Şu yavan tatsız susuz hükümeti deviremez misiniz? Bayan de Chalmo, Valdek hükümetin her anışında veya her anımsadığında dahi küçük melek yüzünü ekşitiyordu. Lakris karşılık verdi. Hiç endişelenmeyin, yeni hükümet eskisinden farklı olmayacak. Bay Tonelier, yeni bir cumhuriyetçi harcama bakanlığı kurulursa Fransa yıkılır dedi. Leon, evet dedi, bugünkünden farksız bir hükümet kurulacak ama eskisi kadar hoşnutsuzluk yaratmayacak. Çünkü bu yeni hükümetin Dreyfus davası ile ilgisi olmayacak. Yeni hükümeti kötüleyebilmek için bize bağlı basının en az bir hafta sıkı bir kampanya yürütmesi gerekir. Fremont Baronese, Petit Palais'e gittiniz mi? Diye sordu. Gittiğini söyledi barones. Küçük kutular ve balo biletleri görmüştü orada. Raymond. Emil Molinier orada çok güzel bir Fransız sanatı sergisi düzenledi dedi. Orta çağın en güzel eserleri sergileniyor. 18. yüzyıldan güzel örnekler var ama epey eksik. Sizin sanat hazineleriniz var bayan. Birkaç eser bağışlamaktan kaçınmazsınız sanırım. Baron, dul eşine gerçekten sanat hazineleri bırakmıştı. Comte Davan, baron hesabına bütün Somme, Loire, Rhône-Nir kıyısı taş şatolarını gezmiş, bıyıklı, cahil, muhtaç soylardan ata portreleri, tarihi eşyalar, krallardan metreslere hediyeler, ünlü ailelerin övündükleri yüce krallık anıları toplamıştı. Baronesin Montil'deki şatosunda ve Marso Caddesi'ndeki konağında 18. yüzyılın en ünlü Fransız marangoz ve oymacılarının eserleri vardı. Konsollar, madalya koleksiyonları, yazı masaları, saatler, sarkaçlar, şamdanlar ve rengi solmuş güzel halılar. Önce Termont, sonra da Fremont, sergiye birkaç mobilya, tunç heykel ve duvar halısı göndermesini istemişler. Her seferinde bu istekleri reddetmişti. Bu zenginliklerin gururunu okşamasına ve onları göstermek istemesine rağmen sergiye bir şey göndermemiş ve Joseph Lacris onu bu kararında desteklemişti. Onlara hiçbir şey vermeyin demişti. Eşyalarınız çalınır, yakılır. Uluslararası sergiyi kurabilecekleri bile şüpheli. En iyisi bu adamlarla hiç alışverişiniz olmasın. Şimdiye kadar isteği birkaç kez reddedilen Fremont ısrar etti. Siz bayan, siz ki o güzel şeyleri hem sahipsiniz hem de sahip olmaya layıksınız. Liberal, cömert ve vatansever olduğunuzu gösteriniz. Evet, burada vatanseverlik söz konusu. Petit Palais'e bir Reisner möble gönderip içine de yumuşak hamur sevr çinileri yerleştirirseniz sergide rakipsiz olursunuz. Çünkü o mobilyanın bir benzeri ancak İngiltere'de var. Üzerine de 14. Louis'nin oğluna ait porselen vazoları koyarız. Bronz altlıklarını, kafiyerini yaptığı söğüt yeşil şahane Japon vazoları. Mobilyanız göz kamaştırır o zaman. Conde Van Fremont'un sözünü keserek hüzünlü bir sesle, ''Bu altlıkları Philip Cuvier'i yapmadı.'' dedi. Üzerlerinde bir C harfi var. Harfin üzerinde de bir zambak resmi. Bu Crassan'ın imzasıdır. Crassan yapmadı diyebilirsiniz ama Cuvier'in olduklarını iddia edemezsiniz. Fremont yeniden yalvarmaya başladı. ''Bayan, cömertliğinizi gösterin. Reisner'in mobilyasına La France'ın duvar halısını, Moskovalı nişanlıyı ekleyin. Böylece milletin minnet duygularına hak kazanırsınız.'' Baroness razı olmak üzereydi, evet demeden önce Joseph Lacris'e baktı. Lacris, şu istedikleri Reisner'i gönderin dedi, madem o kadar istiyorlar. Comte Davan'a saygısı vardı Baroness'in, ne yapması gerektiğini ona sordu. Comte Davan, siz bilirsiniz dedi, size ne diyebilirim ki, mobilyalarınızı sergiye ister gönderin ister göndermeyin. Eski dostum Théophile Gautier'in dediği gibi, hiç hiçtir. Oldu işte diye düşündü Fremont. Az sonra bakanlığa gider, Bonmont koleksiyonunun sergiye katılmasını sağladığımı söyler, Legion d'Honneur'e hak kazanırım. İçten içe güldü. Aptal değildi. Sosyal farkları görmezden gelmezdi. Komün sırasında mahkum olduktan sonra şimdi Legion d'Honneur madalyası almak ona ilginç geliyordu. Joseph Lacris, pazar günü Grand Ecure şenliğinde yapacağımız konuşmayı hazırlamam lazım dedi. Baroness içini çekti. Boş yere yorulmayın. Siz hazırlanmadan da çok iyi konuşuyorsunuz. Jacques Ducat, seçimlere konuşma yapmak zor bir şey değil ki dostum dedi. Evet zor değil ama nazik bir iştir. Rakiplerimiz durmadan bağıra çağıra programımız olmadığını söylüyorlar. Bu yalan ama. Gümüş bacak, keklik avı beyler işte programımız bu dedi. Lacris, Ama seçmen sandığınız kadar basit değil beyler. Beni Grand Ecru Mahallesi meclis üyeliğine seçenler kralcı ve bonapartçılardır. Bir de nasıl demeli diye devam etti. Cumhuriyetçiler seçmişlerdir. Cumhuriyet istemeyen cumhuriyetçiler. Bu görüş Paris'te küçük tüccarlar arasında çok yaygın. Bizim komitenin başkanı olan Mezici ne diyor? Ben cumhuriyetçilerin cumhuriyetinden bıktım. Eğer elimden gelse ben de onunla birlikte havaya uçacak olsam bile bu cumhuriyeti havaya uçururum. Ama sizin cumhuriyetiniz için canımı veririm. Bay Lacris. Bence üzerinde anlaşabileceğimiz sloganlar şunlar. Hep birlikte bayrağımızı dalgalandıralım. Ordumuzu savunmasız bırakmayalım. Milli savunmamızı güçsüz düşürmeye çalışan satılmış hainlere aman vermeyelim. Henry Leon. Yahudi düşmanlığın da üzerinde durmalı. Joseph Lacris. Grand Ecru'de Yahudi düşmanlığı çok işe yarıyor. Mahallede birçok zengin Yahudi var ve Yahudi düşmanı kampanyaya katılıyorlar. Dindar Jacques Ducat. Mason karşıtı kampanya da var. Joseph Lacris. Grand Ecru'de herkes masonlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini onaylıyor diye sürdürdü sözlerini. Kilise ayinlerine katılanlar masonlara katolik olmadıkları için kızıyorlar. Milliyetçi sosyalistler ise Yahudi düşman olmadıkları için her toplantımızda en az 1000 kere kahrolsun masonlar diye bağırırız. Yurttaş Pisolo kahrolsun papazlar diye bağırdığı an onu yere yıkar, bir güzel döver, çiğner, sonra da polislere teslim ederiz. Polisler de alır, onu karakola götürürler. Grand Ecru mahallesinde çok hoş eğilimler olduğu gibi mücadele etmemiz gereken eğilimler de var. Küçük burjuvalar krallık yönetiminde mutlu olabileceklerine henüz inanmıyorlar. Kiliseye saygı gösterirlerse yüceleceklerini fark etmiyorlar henüz. Dükkan sahipleri ise kötü gazete, kötü kitap okuya okuya zehirlenmişler. Hepsi kilisenin yaptığı yolsuzluklara ve papazların politikaya karışmasına karşılar. Benim seçmenlerim arasında bile kiliseye karşı olduklarını söyleyenler var. Baroness de Beaumont şaşkın ve üzgün haykırdı. Gerçekten mi? Jacques Ducat, bayan taşada da durum böyle. Bana sorarsanız kiliseye karşıysanız dine de karşısınız demektir. Kiliseye karşıyım diyen dine de karşıdır. Sözü yeniden Lacris aldı. Daha yapacak çok işimiz var. Bu açık ama ne yapmalıyız? İşte düşünmemiz gereken konu bu. Jacques Ducat, ben şiddet kullanılmasından yanayım. Henry Leon sordu. Nasıl bir şiddet? Bir sessizlik oldu, sonra söze gene Henry Leon devam etti. Olağanüstü bir başarı kazandık ama biliyorsunuz Boulanger de olağanüstü bir başarı kazanmıştı. Sonra çok çabuk yıprandı. Lacris, onu yıprattılar ama bizi niye yıpratacaklar? Buna sebep yok. Boulanger'i yıpratan cumhuriyetçilerin bize karşı elleri kolları bağlı. Leon, bir nokta var. Ben düşmanlarımızdan değil dostlarımızdan korkuyorum. Hükümetin içinde dostlarımız var. Ne yapıyorlar? Mecliste bunalım yaratmayı bile beceremediler. Bırak Cumhurbaşkanlığı bunalımı yaratmayı. Lacris, gerçekten de çok iyi olurdu ama buna imkan yok. Melen olsa bu işi kıvırırdı. Hakkını vermeli. Melen çok iyi çalışıyor. Leon, o halde senato ve meclisin cumhuriyetçi üyeleri kendiliğinden koltukları bırakıp yerlerini bize terk edecekler. Sabredersek bu iş olacak. Öyle mi düşünüyorsunuz Lacris? Jacques Ducat içini çekti. Aa, kavga ettiğiniz günler ne güzeldi. Arıyorum o günleri. Leon, o aradığınız günler geri gelebilir. Gelir mi dersiniz? Elbette, getirirsek gelir. Doğru. General Mercier'in dediği gibi çoğunluktayız. Harekete geçelim. Yumuş bacak. Yaşasın Mercier diye bağırdı. Henry Leon, harekete geçelim diye söze devam etti. Zaman kaybetmeye gelmez. İşi sıcağı sıcağına bitirmek gerekir. Milliyetçilik hapını sıcak yutarsanız kalbi güçlendirir. Soğutursanız ilaç olur. Lacris eleştirir gibi. Nasıl, ilaç mı? Diye sordu. Evet, kurtarıcı bir ilaç, iyi bir tedavidir. Ama elbette seve seve yutulan bir ilaç değil. Karışımı bekletmemek gerekir. Eğer bekletirseniz bilge eczacının öğüdünü tutun. Kullanmadan önce şişeyi iyice sallayın. Şu anda iyice salladığınız milliyetçi karışım pembe renk. Tadı da ekşim trak. Damağı hafifçe gıdıklıyor. Eğer şişeyi dinlendirirseniz rengi solar, tadı bozulur. Karışımın en iyi unsurları dibe çöker. Kralcı ve dinci unsurlar. Tabii şüpheci hasta o zaman şişenin dörtte üçünü içmez. Dibinde bırakır. Sallayın beyler, sallayın. Genç Jacques Ducat haykırdı. Ben ne diyorum ki zaten? Sallayın demek kolay. Yerinde sallamak gerek. Yoksa seçmeni kızdırırız. Leon, ya demek yeniden seçilmeyi düşünüyorsunuz öyle mi? Yok canım, nereden çıkardınız yeniden seçilmeyi düşündüğümü? İyi o zaman. Felaketleri önceden tahmin etmek pek iyi bir şey değil zaten. Ne demek istiyorsunuz? Seçmenlerimin değişeceğini mi sanıyorsunuz? Hayır, asla korkum değişmemeleri. Durumlarından memnun olmadıkları için sizi seçtiler. 4 sene sonra yine durumlarından memnun olmayacaklar ve bu kez size bir öğüt vermemi ister misiniz Akris? Söyleyin bakalım. Siz 2000 oy mu aldınız? 2309. 2309. İnsan 2309 kişinin hepsini memnun edemez. Ama tek başına sayı önemli değildir. Kaliteyi de gözetmeli. Seçmenleriniz arasında kilise karşıtı birçok küçük tüccar, küçük memur var. Çok zeki de sayılmazlar. Lakris ciddi bir insan olmuştu. Ağır ağır kelimelerin üstüne basa basa yanıt verdi. Durumu açıklayayım. Evet, onlar cumhuriyetçidir. Ama her şeyden önce vatanseverdirler. Kendileriyle aynı düşüncede olmayan bir vatansevere oy verdiler. Bu çok onurlu bir davranış ve umarım ki onlara hak veriyorsunuz. Elbette hak veriyorum ama laf aramızda pek de aklı başında değiller. Lakris ekşimiş bir ses tonuyla, pek aklı başında değiller mi? Dedi. Pek aklı başında değiller demek, ben onların kim aklı başında diye düşünüyordu. Artık hangi sebepten bilinmez dostları arasında öyle biri olmadığı için mi, nankör, hafızası bir türlü öyle bir isme ulaşamadığı için mi, yoksa kötü niyetle aklına gelen isimleri saymaktan kaçındığı için mi cümlesinin sonunu getiremedi ve sinirli bir şekilde sözüne devam etti. Onları neden çekiştiriyorsunuz anlayamıyorum, dedi. Onları çekiştirmiyorum. Sadece onların sizin seçilmeniz için papazlarla birlik olan kralcı ve katolik seçmenler kadar akıllı olmadıklarını düşünüyorum. Kralcı ve katolik seçmenler ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Onlar için çalışmak hem sizin göreviniz hem sizin yararınıza. Çünkü aynı görüştesiniz. Papazları kandırmıyorsunuz ama enayileri pek iyi kandırıyorsunuz. Joseph Lacris. Yanlış, çok yanlış diye haykırdı. Azizim, seçmeni tanımadığınız apaçık ortada. Ben seçmeni tanıyorum. Budalaları kandırmak diğerlerini kandırmaktan daha kolay değildir. Hata yaparlar, tamam. Hatta sık sık hata yaparlar ama onları kandıramazsınız. Hayır hayır, kandırabilirsiniz. Yolunu bilirseniz pekala kandırabilirsiniz. Lakris önce samimiyetle. Yanılıyorsunuz dedi. Sonra vazgeçti. Ben onları kandırmak istemiyorum ki. Kim kandırın diyor ki size? Gönüllerini hoş tutun yeter. Bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Papaz Adiodayla hiç görüşmüyorsunuz. O bilge ve ılımlı biridir. Eğer onu görmeye giderseniz size ince ince gülümseyecek, elleri cübbesinin yenlerinde şunları söyleyecektir. Meclis üyesi bey, çoğunluğu memnun edin, desteğini yitirmeyin. İnsan ve yurttaş haklarının dokunmazlığını veya kilisenin devlet işlerine karışmaması gerektiğini dahi savunursanız biz bundan pek rahatsız olmayız. Açık bir toplantıda olduğunuz zaman size oy veren cumhuriyetçileri düşünün. Onlara göre konuşun. Ama komisyon toplantılarında bizi düşünün. İyi işler komisyonlarda, barışçıl bir ortamda ve sessizce halledilir. Belediye meclisindeki çoğunluk arada bir kilise karşıtı kararlar alsa bile biz bu duruma katlanmasını biliriz. Ama büyük komisyonların sonuna kadar kiliseden yana tavır almaları önemlidir. Komisyonlar meclisten daha güçlüdür. Yoğun ve hareketli azınlık, dağınık ve hareketsiz çoğunluğa üstün gelir. İşte papaz Adiot'un size söyleyeceği budur. Ne sabırlı ne sakin, değil mi? Hayran kalırsınız. Dostlarımız bazen dehşete kapılıp kapısını çalarlar. Ah derler, aziz rahip, masonların ne dolaplar çevirdiğini görüyorsunuz değil mi? Okul stajı, 7. madde, birlikler hakkında yasa. Bunlar korkunç şeyler. Papaz Adiot bir şey demez ama içinden şöyle düşünür. Çok daha kötüsünü gördük biz. 1789 devrimini, 1793 terör dönemini gördük. Din cemiyetleri iptal edildi, kilise mallarına el kondu. İnsanlar yanlış düşünüyor. Koyu Hristiyan krallık döneminde kilise mallarını hiç çaba göstermeden mi ele geçirdi sanıyorlar? Bu Fransa tarihini hiç bilmemek demektir. Güçlü düşmanlarımız olan senyörler, piskoposlar ve krallar tarih boyunca zengin manastırlarımızı, şehir ve köylerimizi, serflerimizi, otlak ve çayırlarımızı, orman ve göllerimizi, adalet sistemimizi ve yargılama haklarımızı elimizden almaya çalıştılar. Her gün ya yargı önünde ya da elimizde silah, bir otlağı, bir yolu, bir şatoyu veya bir idam sehpasını savunmak zorunda kaldık. Servetimizi laik iktidarın açgözlü saldırılarından korumak için Kuleter ve Dagober yasalarından yana çıktık. Halbuki devlet okulları bugün bu yasaların sahte olduğunu ileri sürüyor. Biz 10 yüzyıl boyunca kendimizi kralın adamlarından koruduk. Cumhuriyetin adaletine karşı şunun şurasında 30 yıldır mücadele ediyoruz ve bizim yıldığımızı sanıyorlar. Hayır, biz korkmadık onlardan. Cesaretimiz de kırılmadı. Paramız ve gayrimenkullerimiz var. Bunlar fakir fukaraya ait mallar sayılır. Bu malları korumak ve çoğaltmak için iki şeye bel bağladık. Birincisi Yüce Tanrı'nın koruyuculuğu, ikincisi de parlamentonun güçsüzlüğü. Bunlar garanti desteklerdir. Papaz Adeoat'ın parlak kel kafası içinde ışıldayan uyumlu düşünceler bunlardır. Lakris, siz Papaz Adeoat'ın adayıydınız. Şimdi de onun meclis üyesi sayılırsınız. Gidip konuşun onunla. Çok politik bir insandır. Size değerli öğütler verecek, cumhuriyetçi mezeciyi nasıl hoşnut edeceğinizi, din konusunda özgür düşünceli şemsiye satıcısını kendinize nasıl hayran bırakacağınızı anlatacaktır size. Sık sık akıl danışın ona. Joseph Lakris, çok konuştum onunla, dedi. Gerçekten çok zeki bir insan. Papazlar olağanüstü bir hızla zenginleştiler. Mahalleye çok iyilikleri dokunuyor. Henry Leon, evet gerçekten çok iyilikleri dokunuyor, dedi. Grand Ecurie Sokağı, At Meydanı, Baron Gosberg Konağı ve dış bulvarların çevrelediği bütün yapılar adası onların. Sabırla çok büyük bir projeyi gerçekleştiriyorlar. Paris'in göbeğinde sizin bölgenizde her yıl milyonlarca hacını ziyaret edeceği yeni bir Louvre inşa etmeye başladılar. Lacris, biliyorum. Fremont, ben de biliyorum. Mimarları Florimond'u tanıyorum. Olağanüstü bir insandır. Papazların Fransa içinde ve dışında düzenledikleri haç gezilerine saçı başı darmadağın bir şekilde katılır, katedralleri gezer. Onu gördüğünüzde 13. yüzyılda yaşamış bir duvarcı ustası ile karşı karşıya olduğunuzu sanırsınız. Vecd içinde kulelere, çan kulelerine bakar. Bayan hacılara sivri kemerin ne olduğunu ve Hristiyan sembollerini anlatır. Ana kapılardaki büyük gülün ortasında duran Cesse ağacının gülü Meryem'i gösterir. Gözyaşı dökerek, iç çekerek, dua ederek duvarların ne kadar dayanıklı olduğunu ölçer. Papazların ve hacıların birlikte yemek yedikleri masaya eski taşları kucaklamaktan kararmış yüzü ve elleriyle oturur. Otururken de Katolik bir zanaatkar kadar inançlıdır. En büyük rüyasını şöyle açıklar. Kıyamete kadar yıkılmayacak tapınağa basit bir işçi gibi bir tek taş koyabilmek, sonra da Paris'e döndüğü zaman kötü sıvanmış tuğlaları kırık dökük 20 yıl bile ayakta kalması zor binalar inşa eder. Henry Leon, 20 yıl ayakta kalmaları gerekmez, dedi. Şu anda inşa ettiği binaların yerine 15 sene içinde büyük bir dini kompleks alacak. Lacris'in mahallesi bütünüyle papazlara ait olacak. Bayan de Pontmon ayağa kalktı. Conde Davan'ı kolundan tuttu. Beni anlıyorsunuz değil mi? Eşyalarımdan ayrı kalmayı sevmiyorum. Bir eşya verdi mi? Bana tehlikedeymişim. Başıma birçok dert açılacakmış gibi geliyor. Ama tabii milli çıkarlar söz konusu olduğu zaman akan sular durur. Ülke her şeyden önce gelir. Bay Fremont'la birlikte sergilenecek eşyaları seçin ve sergileyin. Masadan kalkarlarken Jacques Ducat, siz bilirsiniz Delion, dedi. Bence Papaz François darbesini denememekle hata ediyorsunuz. Kahvelerini küçük salonda içtiler. Gümüş bacak piyanonun başına geçti. Restorasyon döneminin birkaç kralcı şarkısını repertuarına almıştı. Bu şarkılarla salonlarda sükse yapmayı düşünüyordu. Santine'in bestesiyle şu güfteyi okudu. Şeref alanında ölümcül bir darbe yiyen, yiğit bayar, onu tutuşturan alevle, ata topraklar için ölmekten gururlu, vecd içinde yüce ruhunu teslim ediyordu. Ah, sızlanmadan ölebilirim diyordu. Kaderime herkes gıpta edecek. Çünkü ben son nefesime kadar hizmet edebildim kusursuzca kralıma, sevgilime ve yurduma. Milliyetçi Hareket Komitesi Başkanı Chasson de Ague, Joseph Lacris'e yaklaşarak ''Aziz meclis üyemiz'' dedi. ''Kararımız nedir? 14 Temmuz'da bir şey yapmıyor muyuz?'' Lacris ciddiyetle yanıt verdi. ''Meclis bir halk hareketi düzenleyemez. Yetkileri dışındadır ama eğer kendiliğinden hareketler olursa o ayrı.'' Chasson de Ague bugün yarın çevresinden dışlanmayı bekliyordu. Hakkında dolandırıcılıktan kovuşturma açılmıştı. Zaman geçiyor, tehlike büyüyor, dedi. Harekete geçmek gerek. Lacris, sabırsızlanmayın. Çoğunluktayız ve paramız var. Chasson de Ague yeniledi. Paramız var. Düşünceli görünüyordu. Lacris sözüne devam etti. Eğer çoğunluktaysanız ve paranız varsa seçimleri kazanabilirsiniz. 20 ay sonra iktidara gelecek ve 20 sene iktidarda kalacağız. Chasson iç çekti. İyi ama o güne kadar ne yapacağız? gözlerini açmış, endişe içinde yarın ne olacağını düşünüyordu. O güne kadar ne mi yapacağız? Taşla da çalışacağız. Başladık bile. Chasson de Zago'ya inançla bu işi hemen bitirmeli. Doğrusu bu dedi. Hain hükümet orduyu dağıtmadan, milli savunmamızı çökertmeden müdahale etmeliyiz. Jacques de Cat elbette dedi. Beni iyi dinleyin. Biz yaşasın ordu diye bağırıyoruz. Dion evet öyle. Jacques de Cat bırakın sözümü bitireyim. Yaşasın ordu diye bağırıyoruz. Bu kurduğumuz ittifakların sloganı. Ama eğer hükümet milliyetçi generallerin yerine cumhuriyetçi generaller atamaya başlarsa o zaman yaşasın ordu diye bağıramayız. Dion, neden? Yaşasın cumhuriyet demekle aynı anlama gelir de ondan. Bu açık değil mi? Joseph Lacris, önemli değil, subaylarımız mükemmel. Eğilimleriyle, tavırlarıyla hain hükümet üst kademedeki 10 subaydan birini cumhuriyetçi yapabilirse bu onun için büyük bir başarı olur. Jacques Ducat, hayır, bence epey kötü bir durum olur. O zaman yaşasın ordunun 10'da 9 diye bağırmak zorunda kalırız. Uzun bir slogan. Lacris, heyecanlanmayın dedi. Biz yaşasın ordu deyince herkes yaşasın Mersiye dediğimizi çok iyi anlıyor. Gümüşbacak tekrar piyanonun başına geçti. Yaşasın kral, yaşasın kral. Hey eski denizcilerimiz, hey! Hiçbiri kendini düşünmez ölürken, boğularak. Haykırırlar da cesaretle. Yaşasın kral, yaşasın kral. Chasson de Zague, bana kalırsa dedi, 14 Temmuz darbe girişimi için en iyi gün. Bir kere sokaklar kalabalık, sonra insanlar ateşli, diken üstünde. Resmi geçit var, askeri birlikleri alkışlıyorlar. Biraz uyanık olursak o gün çok şey yapabilir, geniş kitleleri ayaklandırabiliriz. Henry Leon, yanılıyorsunuz dedi. Siz kitle psikolojisinden bir şey anlamıyorsunuz. Resmi geçit töreninden evine geri dönen milliyetçi yurttaşın elinde, sürdüğü çocuk arabası, kucağında da bebeği vardır. Karısı yanındadır. Sepetinde şarap, ekmek ve meze taşır. Hadi kolaysa siz gidin, yanında karısı, iki çocuğu ve yemek sepeti bulunan adamı ayaklandırın. Sonra bir noktaya dikkat çekmek isterim. Kitleleri ayaklandıran basit çağrışımlardır. Bir bayram günü ayaklanmazlar. Fener alayları, Bengal ateşleri kitlelere neşeli ve barışçıl düşünceler aşılar. Halk adamı kahvenin önünde Çin lambalarını ve etrafında kırmızı şerit çekilmiş orkestra yerini görünce dans etmek ister. Sokak hareketlerinde hangi anı seçeceğiniz çok önemlidir. Jacques Ducat, anlamıyorum. Henry Leon, ama anlamaya çalışsanız iyi olur. Zeki olmadım mı söylemek istiyorsunuz? Rica ederim. Öyle deseniz bile kızmam. Ben zekadan yana değilim zaten. Anladım ki zeki oldukları söylenen insanlar düşüncelerimizle, inançlarımızla alay ediyor. Sevdiğimiz, bağlı olduğumuz her şeyi yıkmak istiyorlar. Zeki insan olmak istemem ben. Aptal olup düşündüklerimi düşünmeye, inandıklarıma inanmaya devam etmek isterim. Leon, haklısınız. Ne isek öyle kalalım. Aptal değilsek bile aptalmışız gibi yapmalıyız. Bu dünyada hala en çok prim yapan şey budalalıktır. Zeki insanlar akılsızdır. Ellerinden hiçbir şey gelmez. Jacques Ducat, çok doğru, çok doğru diye bağırdı. Gümüşbacak, yaşasın kral, bu birlik çağrısı gerçek Fransızlara tek yakışandır. Yaşasın kral, bu iki kelime askeri birliklere tek talimattır. Chasson de Zague, yanlış yanlış dedi. Devrimci yoldan vazgeçmekle hata ediyorsunuz. Lacris, en iyi yol devrimci yoldur. Henry Leon, arkadaşlar tek yolumuz var. Tek ama emin, güçlü ve etkili bir yol. Bu yol Dreyfus davasıdır. Biz milliyetçileri doğuran odur, bunu unutmayalım. Biz onunla büyüdük ve serpildik. Bizi tek besleyen o oldu. Hala da besliyor. Bütün besinimiz, usaremiz ve bize can veren öz ondan geliyor. Eğer Dreyfus davası bir fidan gibi yerinden sökülür, kurur ve ölürse biz de çürür ve solarız. Davanın kökü kazınmış gibi yapalım ama gerçekte onu itinayla yetiştirelim, besleyelim, sulayalım. Halk basittir, etkimizdedir. Fidanın kötüsünü çapaladığımızı gördüğü zaman onu kökten yok etmeye çalıştığımızı zanneder. Bizi bu çabamız için kutlar, bize sevgi duyar, fidanı yetiştirmeye çalıştığımız aklına gelmez. Dava tam da fuar sırasında tomurcuklanmaya başladı. Temiz yürekli halk bunu bizim yaptığımızı anlayamadı. Gümüşbacak yeniden aldı sözü. Şu anda generalimiz diyorsa bize koşun şenliğe, koşalım dostlarım. Eğer minnettarsak ona, eğer subay hep birlikte haykıralım. Ben, Jargonois, Kralın askeriyim. Övünçlüyüm, sevinçliyim, memnunum. Baroness de Bonmont, çok güzel bir şarkı diye mırıldandı. Gözleri yarı aralıktı. Gümüş bacak yürüyelisini sallayarak, evet dedi, adı Kade Butte askerde veya kralın askeri. Küçük bir şaheser bu. Restorasyon dönemi şarkılarını keşfetmek ne iyi oldu. Ben, Cergunua, kralın askeriyim. Elini tesbihinin ve madalyanın üzerinde durduğu piyanonun kuyruğuna hızla indirdi. Allah aşkına Lakris, dedi. Tesbihime dokunmayın, aziz papa kutsadı onu. Chasson de Zague, hayır hayır dedi, sokak gösterilerine başlamalıyız. Sokak bizimdir, bunu herkes böyle bilmeli. Ayın 14'ünde Longchamp'da buluşalım. Jacques de Cat, ben orada olacağım, Dion haykırdı. Ben de. Küçük baron, bu gösteriler budalaca şeyler dedi. Şimdiye kadar hiç konuşmamıştı, hiçbir siyasi partiye katılmayacak kadar zengindi. Ekledi, bu milliyetçilik işi beni sıkmaya başladı artık. Baroness bir anne gibi tatlı bir ciddiyetle azarladı onu. Ernest, ama öyle dedi. Gösterileriniz çok sıkıcı. Deyon'un ona borcu vardı. Chasson de Zague de borç almayı düşünüyordu. Hiç seslerini çıkarmadılar. Chasson, baron çok anlamlı bir şey söylemiş gibi gülümsedi. Deyon da, hayır demiyorum dedi, ama sıkıcı olmayan bir şey var mı? Bu söz üzerine Ernest derin düşüncelere daldı, bir an sustu. Sonra derin bir kederle, doğru dedi, her şey sıkıcı. Sonra düşünceli düşünceli sözlerine devam etti. Yeni makineler en beklemediğiniz anda sizi yolda bırakıyor. Ama gene de geciktiğinize üzülmüyorsunuz. Gittiğiniz yerde kayda değer ne var ki zaten? Geçen gün Marvi ile Muley arasında bir yerde tam 5 saat beklemek zorunda kaldım. Oraları bilmezsiniz herhalde. Dreux'den öncedir. Ne bir ev ne de bir ağaç. Her yer dümdüz. Berbat gökyüzü bir çan gibi tepenizde sallanır. İnsan bir şey yapmasa da yaşlanır. Öyle bir yer. Ama önemli değil. Yeni bir sistem deneyeceğim. Saatte 70 kilometre. Benimle gelen var mı? Bu akşam yola çıkıyorum. 12. ayrımın sonu, sayfa 158.